bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Körleşme. İlyas Kanetti. Payel Yayınları. 3. Basım Temmuz 1993. Ben Ahmet Cemal. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Körleşme, düşünce ile gerçeklik arasındaki sürekli savaşımın görkemli bir simgesidir. Dünya kargaşasındaki insanoğlunun yükselişini ve çöküşünü dile getiren bir anıt romandır. Çağımız edebiyatının ağırlık noktalarını oluşturan tek bir konu yoktur ki bu romanda işlenmiş olmasın. Körleşme, gerçekte büyük bir dehşetin romanıdır. Görünüşteki bireysel boyutlar içerisinde körleşmiş düşünce ve körleşmiş toplum gibi ana temellerden kaynaklanan, bu körleşmenin korkunç sonuçlarını sergileyen bir çağdaş destandır. Yarı cehennem, yarı dünya dekorlarından oluşma bir sahnede, Canetti'nin gözler önüne serdiği gerçekte tüm yanılsamaları, düşünceleri ve egemen değer yargılarıyla bütün bir kültürün çöküşünden başka bir şey değildir. İlyas Canetti ve Körleşme Üzerine. Yazarlar vardır, zaman içerisinde ürünleriyle ulaştıkları evrensellik, hangi ırktan ya da ulustan geldikleri, nerenin vatandaşı oldukları gibi soruları önemsiz kılar. Körleşmenin yazarı İlyas Canetti de bu az sayıdaki evrensellerden biri. Günümüzde Canetti'ye ilişkin hangi ciddi kaynağa bakılırsa bakılsın bulunacak veri aynıdır. O artık her şeyden önce dünya edebiyatının bir yazarıdır. Temel taşlarını ülke sınırlarının, ırklardan ve uluslardan kaynaklanan ön yargıların ayrıcılığından arınmış, insanı salt insan olduğu için baş değer sayan bir insancılıkta bulan bir dünya vatandaşlığının simgesidir. Canetti'yi gereğince kavrayabilmek için belki bir yandan Erasmus'un değerler evrenini tanımak, öte yandan da bu insan değerlerinin yüzyılımız kargaşasında uğradığı değişim ve yıkımı iyi saptayabilmek gereklidir. Bu evrenselliği içerisinde İlyas Canetti'nin yazar kişiliğinin çıkış noktası, kendisinin de sürekli vurguladığı gibi, Avusturya edebiyatıdır. Genç Canetti'nin dünyayı algılayış biçimini besleyen, gür bir kaynağa dönüştüren, yüzyılımızın ilk çeyreğinin Viyana'sı ve bu kentin atmosferidir. Körleşmeyi ve başkaca bazı yapıtlarını bu atmosferde yazan Canetti, Karl Kraus'dan geniş ölçüde etkilenmiş, biçem açısından Kafka'da çok önemli bir kaynak bulmuş ve genelde Avusturya edebiyat geleneğinin uzantısı olma niteliğini bilinçli olarak günümüze değin korumuştur. Canetti 1905'te o zaman Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan şimdiki Bulgar kenti, Rusçuk'ta kökenleri İspanyol Yahudisi olan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk çocukluk yıllarında konuştuğu dil 15. yüzyıl İspanyolcasıydı. Ama annesiyle babası ondan gizli konuları Almanca konuştuklarından Canetti de daha tek sözcüğünü bile bilmezken bu dille bağıntı kurdu. Annesiyle babası öğrenimlerini Viyana'da yapmışlardı. Ayrıca hafif Viyana aksanı taşıyan Almanca, Balkanlarda aydın kesimin kullandığı dildi. Tuna üzerinde işleyen gemilerle o zamanki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun görkemli başkenti Viyana'ya yapılan geziler, Canetti'nin anıları arasında her zaman önemli bir yer tuttu. Yazar, çocukluk ve gençlik yıllarıyla daha sonraki yaşamının bir bölümünü, son yıllarda yayımlanan Kurtarılmış Dil, Kulaktaki Meşale ve Gözlerin Oyunu adlı 3 anı kitabında anlatmıştır. Canetti 8 yaşındayken babasının ölümü üzerine Viyana'ya yerleşti. Annesinin uyguladığı birkaç haftalık sıkı bir Almanca kursundan sonra ilkokula gitti. Orta ve lise öğrenimini Zürih ve Frankfurt'ta tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için Viyana'ya döndü. Fen dalındaki öğrenimini tamamladıktan ve doktorasını da verdikten sonra tümüyle yazarlığa yöneldi. Yaptığı ilk tasarı da 8 romandan oluşacak ve Balzac'ın Komedie Humaine'dan esinlenerek insanlığın yanılgılar komedisi adını taşıyacak bir roman dizisi yazmayı öngörmüştü. Ancak çalışmaları ilerledikçe bu 8 romandan yalnız biri üzerinde yoğunlaşan Canetti, kitabı 1930-31'de yani bir yıllık bir sürede tamamladı. Körleşme adını taşıyan, günümüzde dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olduğu tartışmasız kabul edilen yapıt tamamlandığında yazarı 26 yaşındaydı. Bu yoğunlukta bir yapıtın bu yaşta bir yazarın kaleminden çıkması örneğine dünya edebiyatında rastlamak hemen hemen olanaksızdır. Körleşme tamamlanışından ancak 4 yıl sonra 1935 sonlarında Viyana'da yayımlanabildi. Thomas Mann ve Hermann Broch gibi yazarların dikkatini hemen çekmesine karşın, Nazi egemenliğinin Avrupa'da hızla genişlemesi ve İkinci Dünya Savaşı yılları yüzünden roman ancak savaşı izleyen yıllarda gereğince tanınıp değerlendirilebildi. Roman yayımlandıktan bir yıl sonra 1936'da Frankfurter Zeitung bu yapıtı şöyle değerlendiriyordu. Canetti'nin romanı James Joyce'un Ulysses ile erişmek istediğinin ötesine geçen bir adımdır. Bu roman gerçekçi romanın hiçbir zaman başaramadığı bir şeyi olaylar ile yaşananlar arasındaki değişken sınırla insanoğlunun kendi eliyle kurduğu sonra da kendisine yabancılaşmış, düşman kesilmiş bulduğu dış çevreyi yepyeni bir biçim içerisinde ve en uçta sayılabilecek araçlarla betimlemeyi başarmaktadır. Bu yapıt roman türünün varabileceği en uç noktayı mı belirtmektedir yoksa roman alanında yepyeni olanaklara götüren bir yolu mu bu irdelenmeye değer? Canetti'nin ikinci yapıtı 1931-32 kışında yazdığı Düğün adlı tiyatro oyunu oldu. Yazarın bugüne değin en çok sahnelenen oyunu olan Düğün, gülmece biçimi içerisinde salt parasal düşüncelerin egemenliğindeki bir küçük burjuva ortamının eleştirisidir. Çok yaşlı bir kadına ait olan bir evde toplanan oyun kişilerinden her birinin amacı sonunda bu evi ayrı yollardan ele geçirmektir. Evde düzenlenen düğünün sonlarına doğru konuklardan biri bir oyun önerir. Bu oyuna göre herkes ev bir yer sarsıntısı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu takdirde ne yapacağını anlatacaktır. Ama sonunda oyun gerçekliğe dönüşür. Daha herkes sözünü bitirmeden gerçekten bir yer sarsıntısı başlar ve herkesin böyle bir durumda gerçekten ne yapacağı sergilenir. Sonuç oyundan çok farklı ve korkunçtur. Yer sarsıntısı sonucu ev içindeki insanları da yıkıntılarına gömerek çöker. Oyunda yer sarsıntısının düğünde toplananların bu denli tehlikeli bir oyuna kalkışmaları yüzünden meydana geldiği olasılığı vurgulanır. Bu oyunun yazılışından 7 yıl sonra dünyanın insanların nefreti, hırsı ve körlüğü yüzünden savaş cehennemine düştüğü göz önünde tutulursa, Canetti'nin bu yapıtıyla nasıl bir uyarıda bulunmak istediği kolayca anlaşılır. 1933-34 yıllarında yazılan Kendini Beğenmişliğin komedisi Canetti'nin 3. yapıtı oldu. Ancak savaştan sonra 1950'de kitap olarak basılabilen bu oyun, bir ülkede devletin buyruğu üzerine tüm aynaların kırılmasıyla başlar. Amaç, insanların kendini beğenmişliğine bir son vermektir. Bu önlem başlangıçta herkesce onaylanırsa da bir süre sonra durum değişmeye başlar. İnsanların kendi yüzlerine bakma gereksinimi nedeniyle ayna parçaları kara borsaya düşer. Herkesin para karşılığı kendini seyredebileceği aynaların bulunduğu randevu evleri kurulur. Oyunun sonunda bir halk ayaklanması ile ülkede aynalara konan yasak kalkar ve her şey eski konumuna döner. Canetti 1956'da 3. ve bugüne değin son oyun olan Süresi Belli Olanları yazdı. Oyun aynı yıl Oxford'da sahnelendi ve büyük başarı kazandı. Bu oyunda betimlenen toplum düzeninde insanlar ne kadar yaşayacaklarını kesin olarak bilirler. Herkesin adı yaşayacağı yılları gösteren rakamdır. Bay 88 gibi. Bu düzen içerisinde ölüm karşısında alınabilecek değişik tutumlar dile getirilmiştir. Yazarına göre bu oyun ölümü öğreten bir ders kitabıdır. 1939 yılı başlarında Londra'ya yerleşen Elias Canetti, hemen tüm çabasını 20 yaşından başlayarak ilgi duyduğu bir konu üzerinde kitle ve iktidar sorununun irdelenmesi üzerinde topladı. 40 yıla yakın bir sürenin ürünü olan çalışma, 1960'da kitle ve iktidar başlığıyla Almanya'da yayımlandı. Bunu 1962'de Amerika ve İngiltere'de, 1966'da Fransa'da, 1971'de Japonya'da, 1972'de İtalya'da, daha sonra da Hollanda'da yapılan basımlar izledi. Çok zengin malzemeye dayanılarak kaleme alınan kitle ve iktidar, günümüzde toplum bilimin başyapıtlarından sayılmakta ve getirdiği boyutlar çeşitli bilimsel araştırmaların konusunu oluşturmaktadır. Canetti, kitle ve iktidar üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdıkça yazınsal alandan zorunlu olarak uzak kaldı. Bunun yarattığı gerginlikten kurtulmak için her gün bir şeyler yazma gereksiniminden doğan notlar bilinen güncelerden farklı olup yazarın aklına geldikçe not ettiği, aralarında belli bir bağıntı bulunmayan düşüncelerdir. Bu düşünceler yazar tarafından bir kez kağıda döküldükten sonra bir daha hiç değiştirilmeksizin olduğu gibi bırakılır. Herhangi bir yapıta da alınmaz. Notlar bugüne değin birkaç kez yayımlanmıştır. Günümüze değin Canetti yazdıklarının çok azını yayımladı. Bunun nedeni yazarın bir kez okura sunulmuş olanın geçerliliğini bundan 100 yıl sonra da korumasını istemesidir. Canetti'nin bu tutumu kendini beğenmişlikten değil, bireye karşı duyduğu büyük sorumluluktan kaynaklanır. Canetti'ye göre yazar, okura yönelttiği her sözcükle her şeyden önce insan olan okura karşı çok büyük sorumluluk altına giren böyle bir sorumluluğun bilincine varması gereken kişidir. Yukarıda sayılan yapıtların dışında Canetti'nin Öteki Dava, Kafka'nın Felicia'ya Mektupları, Confucius'un Konuşmaları, George Büchner, Doktor Hahia'nın Hiroşima Güncesi, ilk kitap Körleşme, Spire Göre Hitler, Hermann Broch, Marakeş Sesleri, Son Büyük Tolstoy, Yeni Gerçeklik ve Gerçekçilik, Karl Kraus ve 50 Karakter gibi denemeleri de yayımlandı. Tüm yapıtları İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Macarca, Çekçe, Hollanda, İsveç ve Polonya dillerinde çoğunda birkaç kez ve ayrı çevirmenlerin ürünü olarak basıldı. Londra Üniversitesi öğretim üyelerinden ve en ünlü edebiyat uzmanlarından Profesör Isaacs, 1950 yılında verdiği bir konferansta Elias Canetti'nin İngilizce'de Otto da Fe adıyla yayımlanan romanı Körleşme üzerine şöyle diyordu. Yüzyılımızın en büyük romanlarından olan Körleşme'nin çekiciliği, ilk okuyuşta ancak Karamazov kardeşlerle ya da James Joyce'un Ulysses ile karşılaştırılabilir. Yapıtın tüm zenginliğinin bilincine varmak ise ancak zaman üstesinden gelinebilecek bir iştir. Uygarlığın yıkılışıyla insanoğlunun aşağılanması romanın konusunu oluşturur. Kötülüğün betimlenmesi açısından Canetti ile karşılaştırıldıklarında Franco Moirac bir acemi, Graham Greene ise henüz anasının karnındaki bir çocuk kadar saf kalırlar. Ancak Tanrı bilimsel anlamda bir kötünün canlandırılması değildir burada söz konusu olan. Buradaki cehennemin ardında herhangi bir Tanrı yoktur. Canetti ustalığı ancak Dante ya da Kafka ile ölçülebilecek alegorisine konu olarak bir bilginin fil dişi kulesini seçmiştir. Bu fil dişi kule sonunda kaba gücün etkisiyle paramparça olur. Romanın karakterleri gerçekten seçme soyutlamalardan oluşmadır. Bu soyutlamaların en ustacasını, bilgin karakterini ise Canetti kendine kurban seçmiştir. Gerçekliğin çok uzağında yaşayan bilginin, Profesör Kie'nin tüm dünyası kafasının içindedir. Ama kafasının bir dünyası yoktur. Çökmekte olan bir kültür ortamında bu salt bilim insanı, bilgisizlik, açgözlülük, nefret ve kıskançlık gibi tüm kötü güçlerin saldırısı sonucu paramparça olur. Ama bütün bunlar bizi duygulandırmaya yeten bir insancı tutumla anlatılmıştır. Kurbanın yazgısında bizim de suçumuz olduğunu duyumsarız elimizde olmaksızın. Körleşme, Almanya'da edebiyatın, politikanın kirli gölgeleri altında yitip gitmeye yüz tuttuğu bir dönemde yazılmıştır. Roman, yaklaşmakta olan yıkıma karşı bir uyarı niteliği taşıyan ve Almanya'da basılabilen son yapıtlardandır. Gerçekte Canetti, Körleşme ile bir büyük dehşetin romanını yazmıştır. Bu insanoğlunun ne denli gerçeklikten kopabileceği, gerçeklik karşısında körleşebileceği konusunda duyulan dehşettir. Canetti, romanın hazırlık evresi için ilk kitap, Körleşme adlı denemesinde şunları yazar. Günün birinde dünyanın artık bundan önceki romanlarda olduğu gibi başka deyişle tek bir yazarın bakış açısından yazılamayacağını düşündüm. Parçalanmış bir dünya vardı artık ortada ve ancak onu bu parçalanmışlığı içerisinde sergileme yürekliliği gösterildiği takdirde bu dünyaya ilişkin doğru bir tasarımın verilmesi de söz konusu olabilirdi. Ancak bu okunduğunda hiçbir şey anlaşılmayan, kaosu andıran bir kitap yazılması gerektiği anlamına gelmiyordu. Tam tersine yapılması gereken, olabildiğince tutarlı bir biçimde, olabildiğince sivri tipler, bu dünyayı oluşturan türden bireyler bulmak ve bu bireyleri farklılıkları içerisinde göstermekti. Bunun üzerine 8 romanlık bir tasarı hazırladım. Her bir romanın ana figürü, deliliğin sınırlarına varmış bir tipti ve bu figürlerden her biri, diline ve en gizli düşüncelerine varana değin ötekilerin tümünden ayrıydı. Birinin yaşadıklarını ötekilerin yaşayabilmesi olanaksızdı. Dışarıdan dünyayı anlatacak 8 projektör kurduğumu düşünüyordum. Bir yıl süreyle bu figürler üzerinde çalıştım. Anlatımımdaki açıklığı hiç kuşkusu Stendhal'in kırmızı ve siyahına borçluyum. Körleşmenin bugün ölüm başlığını taşıyan 8. bölümünü bitirdikten hemen sonra Kafka'nın değişimi elime geçti. O sıralarda benim için bundan daha mutlu bir olay düşünülemezdi. Özlemini onca çektiğim arı ve soğukkanlı anlatımın en yetkin örneğini bulmuştum. O zamana değin kendi başıma bulmaya çabaladığım bir şey bu kitapta daha önce gerçekleştirilmişti. Yazıldığı yıllarda ve 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden hemen sonra Körleşme, o dönemin uyarıcısı ve yansıtıcısı bir yapıt olarak değerlendirilmişti. Savaşın bitiminden günümüze uzanan zaman parçası ise, ne yazık ki, insanoğlunun körleşmesinin hiçbir zaman son bulmayacağını kanıtladı. Tanınmış bir eleştirmenin belirttiği gibi bu koşullar altında Canetti'nin Körleşmesi'nde tüyler ürpertici biçimde vurgulanan uyarı da geçerliliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir. Romanın Almanca adı olan Diblendun'un günlük dilde kullanılan karşılığı kamaşmadır. Ancak yapıtın tümü insanoğlunun gerçeklik karşısında körleşmesi, en günlük gerçekleri bile görmemesi gibi bir temele dayandığından Körleşme adı yeğlenmiştir. Özellikle yazın ürünlerinin çevirisinde özgün metnin yanı sıra karşılaştırmaya temel alınabilecek başka çevirilerden de yararlanması çevirmenler için her zaman değerli bir yardımcıdır. Bu yol, körleşmenin çevirisinde de izlenmiş, Almanca metinde bazı aşırı kapalı kalmış yerlerin nasıl çözümlenebileceği konusunda bir fikir edinmek için romanın, yazarın denetimi altında yapılmış olan İngilizce çevirisiyle de karşılaştırmalar yapılmıştır. Yalnız şunu da belirteyim ki, yazarın sustuğu yerde çevirmenin de susması gerekir ilkesine bağlı kalarak, yapıtı İngilizce'ye aktaran çevirmenin kendine tanıdığı kimi özgürlüklerden, bu özgürlükler yazar tarafından tanınmış olsa bile, yararlanmamayı ve biçimi olduğu gibi korumayı çoğu kez yeğledim. Körleşmenin büyük bir bölümünü 7 yıl önce çevirdiğim halde son kesimini çeşitli nedenlerle bir türlü tamamlayamamıştım. Son zamanlarda yayın evinin de ısrarlarıyla bitirmeye çalışırken araya bir de Nobel'in girmesi, yazarını biraz daha ünlendirdiğinden olacak, çalışmalarımı hızlandırmaya neden oldu. Ve böylece ortalama 7 yıllık bir emek ürünü olan bu çeviri tamamlanarak okurların karşısına çıkabildi. Ahmet Cemal. 3. Basıma ön söz. Körleşme 1981 ve 1984 basımlarının ardından yeni girdiğimiz 1993 yılında 3. basımına ulaşıyor. Kanımca bu bazı özel nedenlerden ötürü üzerinde biraz durulması gereken bir olgu. Her şeyden önce körleşme, yakın geçmiş ülkemizde yayımlanan kimi kitapların durumunun aksine moda olduğu için satan bir kitap olmadı. Öyle olsaydı eğer basım tarihlerinin arası epey kısalır ve körleşme bir çok satar niteliğini kazanırdı. Oysa eser bir uzun satar kimliğini sürdürerek bir anlamda sessiz, derinden ve ağırdan giderek 3. basımına ulaştı. Bu çok satarlardaki durumun tersine belli bir zaman parçasıyla sınırlı olmayan, varlığını hep sürdüren bir etkinin kanıtıdır. İkinci olarak körleşme görünüşte zor bir romandır. Romandaki kişilerin yapıları ve olay örgüsündeki giriftlik, kitabın böyle bir ilk izlenim uyandırmasına ve soyuta kaçar gibi gözükmesine elverişlidir. Bu koşullar altında körleşmenin Türkiye'de hangi tipten ve neyi arayan bir okur kitlesine seslenebildiği üzerine bazı düşünceler yürütmek kanımca aydınlatıcı olabilir. Bunu yaparken önce romanın ana konusu üzerinde biraz durmak gerekmektedir. Körleşme için verilebilecek en kısa tanımlardan biri, romanın paylaşımcılıktan mutlak anlamda uzak, bilimi ve bildikleriyle insanlık arasında bir ilinti kurmayı köktenci bir tutumla yatsıyan, tersine daha çok bilmeyi kendisinin dışındaki bütün insanları küçük görmek için neden sayan, aymazın aymazı bir bilim adamının, bir aydının öyküsü olduğunu söylemektir. Romanın baş kişisi Profesör Kien içinden geldiği ama çok saydığı bir dünyada salt kendi kafasının içine ve kendi evinin dört duvarı arasına hapsettiği bir bilgi dağarcığıyla var olabileceğine inanır. Gel gelelim yazgısı, insan gerçeğinin ve yaşamın yok sayıldığı her ortamda kendini gösteren yazgıdan farklı olmaz. Kendini üstün insan sayan, kendisinden başka kimseye neredeyse yaşama hakkını bile fazla gören Kien, ayağının altında ezdiği sineklerden bile aşağı gördüğü kim insanların oyuncağı olup yıkıma sürüklenir. Romanın sonunda Kien'in kendini kitaplarıyla birlikte ateşe vermesi, orta çağda cadıların yakılışının neredeyse güncel bir alegorisi niteliğindedir. Kien belki de adı insanlık olan bir dinin kafiri olduğundan kendini yakılarak ölüm cezasına çarptırmıştır. Romanın ikinci baş kişisi olan kahya kadın Treize, sıradanlıktan gelip sıradanlıktan tek çıkış yolunu bireysel nitelikteki bir faşizmde arayan insan tipini simgeler. Elias Canetti'nin körleşmeyi 2. Dünya Savaşı başlamazdan kısa süre önce, başka deyişle Avrupa'nın büyük bölümünün faşizmin kucağına düşmesinin ardından kaleme almış olduğu düşünülürse, bu simgenin önemi de kendiliğinden anlaşılır. Böyle bir bağlamda Treize'nin faşizmin egemen olduğu ülkelerde, insanların sırf ırk farklılığı nedeniyle en korkunç biçimde aşağılanmasına, dahası ölüm kamplarına götürülmelerine ses çıkartmayan, böylece de sessiz ve derinden amansız birer pasif faşiste dönüşen bir zamanların halim selim vatandaşlarını temsil ettiğini söylemek abartma olmayacaktır. Bu bağlamda körleşmenin ülkemizde bir başka faşizmin darbesinin hemen ardından ilk kez basıldığını, sessiz etkisini böyle bir ortamda yaratmaya başladığını anımsamakta yarar vardır. Körleşme, var olan koşullar altında insanın insan olma onuruna aykırı düşen tüm buyurganlıklarla hesaplaşmak isteyen, sesini belki her zaman yükseltmeyen ya da türlü nedenlerle yükseltme olanağını bulamayan ama düşünmeyi, tanığı olduğu dünyayla hesaplaşmayı da bir gereksinim sayan sessiz bir çoğunluğa seslenmiştir. Bu çoğunluk, aynı zamanda Profesör Kien'in kişiliğinde paylaşımcılıktan uzak, kendi iç dünyalarına sıkıca kapanmış, kimi aydınların yüzlerini gören bir çoğunluktur. böyle aydınlar var oldukça açık ya da gizli tranizmlerin etkisiyle en halim selim yüzlerin maskelerinin ardında en amansız bireysel faşizmler gizlendikçe körleşme de uyararak etkin olmayı sürdürecektir. Ahmet Cemal, İstanbul 1993. İlyas Kanetti'nin yaşamı. 25 Temmuz 1905. İlyas Kanetti, Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde Matilda ve Jeykuz Kanetti'nin ilk çocukları olarak doğar. Haziran 1911. Annesi, babası ve iki erkek kardeşiyle birlikte İngiltere'ye göç eder. Manchester'da okula başlar. İlk kitaplarını İngilizce okur. 8 Ekim 1911. Kanetti'nin babası ansızın ölür. Balkan Savaşı başlar. 1913 yazı. Lozan'a gidilir. Annesi 8 yaşındaki Kanetti'ye Almanca öğretir. 1913 sonbaharı. Matilda Kanetti 3 oğluyla birlikte Viyana'ya yerleşir. İlyas ilkokul 3. sınıfa alınır. 1914 yazı. 9 yaşındaki Kanetti 1. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Viyana'da sokağa dökülen kitlelerin coşkun sevinç gösterilerine tanık olur. 1916 yazı. Aile İsviçre'ye göç eder. İlyas Kanetti savaşın dışında kalan bu ülkeden çok etkilenir. 1917-1921. İlyas Kanetti Zürih'te Kanton Lisesi'ne devam eder. Çok iyi öğretmenlerin elinde yetişir. Sonraları yetişkin Kanetti bu dönemi yaşamının en mutlu zamanlarından biri olarak anımsayacaktır. 1921 sonbaharı. Kanetti annesinin ısrarı üzerine Zürih'teki cennetten ayrılarak Frankfurt'a gider. Orada savaş sonrasının tedirgin günlerini yaşar. Büyük enflasyona tanık olur. Köhler Lisesi'ni bitirir. 1924. Viyana Üniversitesi'nde yüksek öğrenime başlar. Anadolu kimyadır. Nisan 1924. İlk kez Karl Kraus'un bir konuşmasına gider. Burada daha sonra evleneceği Veza Taubner Calderon ile tanışır. 1925. Kitle üzerine bir inceleme yapmayı düşünmeye başlar. 1927 ilkbaharı. Viyana'nın Hutchking semtinde Steinhoff Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesine bakan bir oda kiralar. Pansiyon sahibesi kadın Kanetti'ye körleşme romanındaki Treize tipi için esin kaynağı olacaktır. 15 Temmuz 1927. Viyana'da Adliye Sarayı'nın yakılması Kanetti kitle üzerine önemli gözlemler yapar. 1928 yazı. İlk Berlin yolculuğu. Burada Kanetti çok sayıda sanatçı ve aydınla tanışır. George Grosz, Bertolt Brecht ve Isaac Babel tanıştıklar arasındadır. 1929 ilkbaharı. Viyana Üniversitesi'nde fen dalında doktorasını tamamlar. 1929 yazı. İkinci Berlin yolculuğu. Kanetti geçimini sağlamak için Malik Yayın Evi'ne Upton Sinclair'in kitaplarını çevirir. 1929-30 Viyana'ya döner. İnsanlığın Yanılgılar Komedisi başlığı altında bir roman dizisi tasarlar. 1930 sonbaharından 1931 sonbaharına kadar. Daha sonra körleşme adını vereceği Kant'ın Yanışı romanı üzerinde yoğun biçimde çalışır ve kitabı tamamlar. 1931-32 kışı Düğün adlı oyununu yazar. 1932 sonbaharı Hermann Broch'la tanışır. 1933. Fritz Wotruba, Robert Musil, George Merkel ve Alban Berg ile tanışır. 1933 sonbaharı. Kendini Beğenmişliğin Komedisi adlı oyun üzerinde çalışır. Paris'te oturan annesiyle kardeşlerini ziyaret eder. Ocak 1934. Kendini Beğenmişliğin Komedisini tamamlar. Şubat 1934. Viyana'da sokak savaşları çıkar. İlyas Kanetti, Veza Taubner Calderon'la evlenir. 1935, Kanetti Viyana'nın Grinzing semtine taşınır. 1935 sonbaharı, körleşme yayımlanır. 1936, Kanetti, Hermann Broch'un 50. yaş günü dolayısıyla bu yazar üzerine ünlü konuşmasını yapar. 1937 ilkbaharı, körleşmenin Çekçe çevirisi yayımlanır. Kanetti bu nedenle Prag'ı ziyaret eder. 15 Haziran 1937, annesi Paris'te ölür. Kanetti sonradan tamamlamadan bırakacağı Can Düşmanı adlı roman üzerinde yine çalışmaya başlar. Mart 1938 Hitler Viyana'ya girer. Kasım 1938 Kanetti ile karısı Viyana'dan ayrılıp Paris'e giderler. Ocak 1939 karı koca Londra'ya yerleşirler. Kanetti kurgusal ya da dramatik çalışmaları kendi kendisine yasaklar. Yalnızca kitle ve iktidar başlıklı incelemesi üzerinde yoğunlaşır. 1942 başı, kitle ve iktidar çalışmalarından dinlenmek için günlük notlarını tutmaya başlar. 1943-45, tanınmış tarihçi Wedgwood, körleşmeyi İngilizce'ye çevirir. 1946, roman Otto da Fe adıyla İngiltere'de yayımlanır. Kanetti, Arthur Valley ile tanışır. 1947. Körleşme Babil Kulesi adıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanır. 1948. Münih'teki Willy Wiesman yayın evi körleşmeyi yayımlar ancak roman fazla yankı uyandırmaz. 1949. Körleşme Paul Arix tarafından Babil Kulesi adıyla Fransızca'ya çevrilir. Paris'te yayımlanır ve Prix International ile ödüllendirilir. 1952. Süresi Belli Olanlar adlı oyununu yazar. 1954 ilkbaharı. Canetti Marrakeş'e bir gezi yapar. Geziden döndükten sonra kaleme aldığı notları 1968'de yayımlar. 1955. Heykeltıraş Fritz Waltraub'a üzerine yazdığı inceleme Viyana'da Almanca ve İngilizce olarak yayımlanır. 1956. Süresi Belli Olanlar oyunu The Numbered adıyla Playhouse Oxford'da ilk kez sahnelenir. 1957. Provence gezisi. 1959. İtalya gezisi. 1960. Kitle ve İktidar Hamburg'da Klassen yayın evinde yayımlanır. 1961-63. Kitle ve İktidar adlı yapıtı Carol Stewart'ın çevirisiyle ve Crowes and Power başlığıyla Londra ve New York'ta yayımlanır. Mayıs 1963. Veza Canetti'nin ölümü. 1963 sonbaharı. Körleşme Münih'teki Karl Hanser yayın evinde yayımlanır. 1965. Kendini beğenmişliğin komedisiyle düğün Braunschweig'de ilk kez sahnelenir. Halk oyunları protesto eder. Düğünün temsilinde skandal çıkar. Ağustos 1971. Canetti Kurtarılmış Dil adlı öz yaşam öyküsünü yazmaya başlar. Kardeşi George Paris'te ölür. 1971. Canetti Hera Bouchor ile evlenir. 1972. Kızı Joanna doğar. Bühner ödülünü alır. 1976. Münih'te Yazarın Uğraşı başlıklı ünlü konuşmasını yapar. Kendini beğenmişliğin komedisi Basel'de Hans Holman tarafından sahneye konur ve çok büyük bir başarı kazanır. 1977-80. Kurtarılmış Dil ve Kulaktaki Meşale başlıklı öz yaşam öyküleri yayımlanır. Eylül 1981 Franz Kafka ödülünü alır. Ekim 1981 Nobel Edebiyat ödülünü alır. Veza Canetti'ye.